Ayrım 27.
Olumlu gelişme, dogmaların iflas ettiği bir dönemde artık herkesin özgür ve özgün düşüncelere kendiliğinden ve aynı bağlamda zorunluluktan ihtiyaç duymasıdır. Yörene bir bak, şimdi hemen herkes her şeyi yeniden tartışma ihtiyacının yakıcılığını taşımıyor mu? Bir avuç istisna dışında herkes gibi sen de dogmaları öğrenmeye değil, dünyayı değiştirmeyi yeniden öğrenmeye istekli olmalısın. Son 3-5 yıldaki değişimler tutunacak bir dogma bırakmadı ki. İster istemez herkes eski bildiğini ya da bildiğini sandığını sorgulayarak mücadeleye devam etmek zorunda. Böyle bir durumda genel kültür eksikliğini dogmaları değil, gerçek bilgileri öğrenerek tamamlama artık bir hayal olmaktan çıkıyor. Bilim işçilerinin misyonu sona erdi. Şimdi bunun yerine didaktik bir tarzda değil, muhafazakar solculuk çemberinin kırıldığı bir düzlemde, ütopyamızın ideolojik hegemonyasının oluşturulması yönünde bir çaba içinde olmalısın. Böylece kızıl bayrak etrafında proletaryanın birleşeceğini vaaz eden basma kalıp referanslar yerine, sosyalizmi yeniden uğruna her şeyin göze alınabildiği bir dava haline getirme iddiasının taşıyıcılarından biri olmalısın. Bunu ise ancak en temel argümanları yeniden üretirken, çöken bir sistemin değil, yeniden doğan bir ütopyanın temsilcilerinden biri olmakla başarabilirsin. İlk adımını atarken son adımının benzerini attığının bilinci ve kıvancıyla. Sosyalizm, sözün, yetkinin ve kararın, yani iktidarın emekçilerin eline geçmesidir. Sosyalizm işte bunu istemek, buna inanmak ve katılmaktır. Şimdi ideolojik, politik sorunların çözümüne katılımın nasıl olacağına ve nereden katılacağına elbette yine sen karar vereceksin. Yaşama alanını ve politik alanını, iki dünyanı birleştirdiğin ölçüde, ideolojik politik sorunlarını şimdilik farklı politik tercihlere sahip olan farklı çevrelerden sosyalist arkadaşlarınla, herkesin koltuğunun altında kendi dosyası, çözüm önerileri ile kendi sandalyesinde ve aynı masa etrafında oturduğu bir mecliste çözmeye ne dersin? Sosyalizme dair alacağın kararları neden kendi meclisinde alamayasın? Yasama fonksiyonunu neden kendi meclisinde kurumlaştırmayasın? Ya da ideolojik, teorik sorunların incelenmesi yönünde araştırmacı arkadaşlarının, bilim adamlarının ortaklaşa çalışabileceği bir sosyalizm enstitüsünü neden teşvik etmeyesin? Aksi halde bu tür girişimleri kendi başlarına bıraktığında yeni tür bilim işçilerinin çalışmaya başlamasına göz yummuş olmaz mısın? Bunların hiçbiri olmayacak işler değil. Yeter ki sen inanarak iste. İdeolojik politik çıkış için kurmay çalışması kuralı. Solun birliği, toplumsal muhalefet hareketinin birliği ile devrimci hareketin birliği arasında bir ikilem varmış gibi değerlendirilir. Aslında böyle bir şey yok. Biri genel, diğeri özel süreçler olarak ele alındığı ölçüde, özellikle günümüzde her ikisinin de gerekli koşulunun ideolojik politik sorunlarını çözme düzlemindeki netleşmeye bağlı olduğunu söyleyebilirsin. Dolayısıyla her ikisinde de birlik ekseninin böyle bir temel üzerinde eylemin devrimci birliğinde sağlanacak politik birlikteliklerde yattığını, bir muhalefet ordusu yaratmaya çabalamak ile böyle bir ordu için devrimci müfrezelerden birini yaratmaya çabalamak neden çelişsin? Muhalefet güçlerinin etrafında oturacağı bir ortak masa yaratma çabası ile bu masada oturabilmek için kendi sandalyeni oluşturma çaban neden birbiriyle çelişsin? Genel olarak solun ve toplumsal muhalefet hareketinin birliği, tanımı gereği, genel kurmay çalışması gerektirir. Ama bu işi kendi kendine genel ve kurmay olmakla sağlayamazsın ki. Bu çalışmaya her çevre kendi dosyası, program önerisiyle katılabilmeli. Bunu çalışmanın gerek şartı olarak görmelisin. Sen de kendini bu çalışmaya katılmada ve devrimci hareketinin, devrimci bir işçi hareketi ekseninde, yeniden üretilmesinde, kendi müfrezendeki kurmay çalışmasını yapmakla yükümlülük kılabilmelisin. Senin bu özel yükümlülüğün işte bu genel çalışmanın yeter şartı olabilir. Bu çalışmada ortak pratiğin ürünü bir ortak iradenin yaratılışına katkıda bulunduğun ölçüde yer alabileceğini benimsemelisin. Bu doğrultuda pratik, teorik ayakları üzerinde yükselecek bir ideolojik, politik çıkışın imkanlarını araştırmak ve yaratmak öyleyse senin de görevin. İşte bu kurmay çalışmasıdır. kendini devrimci bir çevrede ve onun müfrezelerinden birinde yer almakla, yükümlü gördüğün ölçüde bu çalışmaya katılma sorumluluğun var. Kurmay İngilizce'de staff, aynı zamanda bayrak direği demektir. Bu anlamdaşlık senin için ne ölçüde önemli? Kadrolar mücadelenin bayrak direği, ekseni olabildiği ölçüde dava insanı. Aslında dil alışkanlığı ile bunu önce dava adamı şeklinde yazdığımı itiraf etmeliyim. Sonra aklıma geldi. Yahu politik çalışmalarınızda kadınların sayısı oldukça fazla. Ama bunlar neden sorumluluk alamıyor ya da inisiyatif sahibi olamıyor? Yanıt belli değil mi? Sen, ben, dava adamı gibi cinsiyetçi kavramlarla düşünürsek daha çok bu soruları sorarız. Olduğu ölçüde bunların örgütü de öncü, girişimci rolünü yerine getirmiş sayılmaz mı? İdeolojik üstünlüğünü yeniden kazanabilmek için bilim, ideoloji, politika ya da teori, ideoloji, pratik üçgeninin yeniden kurulması gerektiğine inanıyorsan, böyle bir kurma işine bulunduğun yerin kurmayı olarak katılamaz mısın? Kurmay, ordunun savaşa hazırlanmasında, savaş sırasında birliklerin yönetiminde komutanlara yardımda bulunmak için yetiştirilmiş subay demekmiş. Senin sosyalizm ordunda söz, yetki, karar emekçilerde. Öyleyse onlar aynı zamanda komutan. Onlara yardımcı olmak senin görevin. Kurmay heyeti eski dilde erkan-ı harbiye demekmiş. Onlar doğuştan çarıklı erkan-ı harp değil mi? Onlarla birlikte heyet kurabilmelisin. Onları da heyete katabilmelisin. Ortaya koyduğun toplum projesinde onlar amele, sen mühendis konumunda iken amelelerin mühendis, mühendislerin amele olabileceği bir iş bölümünü bu şekilde gerçekleştiremez misin? Diğer kadro adayı arkadaşlarınla birlikte devrimci kurmaylar örgütünün kuruluşuna da mı girişemezsin? Bu iş için bir avuçta olsa diğer girişimcilerle birlikte bir kurmay müfrezesi misyonu yüklenerek inisiyatifini kullanmalısın. Kendini dağınık kurmay adaylarını mücadele platformlarına sürükleyen bu tür misyon insanlarından biri olarak görebilmelisin. İlk adımlar ancak senin bu girişimciliğin sayesinde atılabilir. Yoksa sen de diğerleri gibi beklersen, birileri girsin ben de varım dersen kolektif bir bekleyiş sürer gider. Beklemeyeceksen kararını vereceksin. Misyon insanı gibi davranma, bir dava insanı olarak yaşama, bu iş için gerekli olduğuna inanmak ve bu iş için yeterli çabayı sarf etmektir. Bu konuda karar vereceksin. Sen de bu kararı verebildiğin ölçüde dağınık kurmaylardan örgütlü kurmaylar platformu çıkabilir. Bunu da bileceksin. Misyon insanı olabilme sorumluluğun şu anda şekilsiz duran kolektif bilinç yükünün taşıyıcılığında somutlaşmalı. Bu noktada diğer girişimciler gibi senin de politik egonu bir kenara bırakmak, yani başkaları için doğal karşılanabilen bir özellikten önce kendinin ideoloğu olma özelliğinden sıyrılmak durumundasın. Çünkü bugün en ciddi tehlikelerden biri budur. Sende ve diğer girişimcilerde politik egoların ön plana çıkması bireyselleşmeyi körükleyecektir. Öyleyse sen de politik egondan ödün vereceksin ve diğerleriyle birlikte kolektif bilincin şekillenmesini ön plana çıkaracaksın. İşte bu kolektif bilinç ile dağınık kurmay adaylarındaki bilgi birikimini, mücadele azmini ve bir arada olma beklentisini açığa çıkarma şansını kullanabileceksin. İradelerin ortaklaştırılması eğilimi hiçbir şekilde yitip gitmemeli. Herkes kendi yaşantısını ve kendi özel politik yaşantısını sürdürürse hiçbir adım atılamaz. Bu adımı diğer girişimcilerle birlikte zamanı ve mekanı örgütlü biçimde paylaşan yürüyüş kolunda sen atabilirsin. Söz konusu adımı kesinlikle mevcut ve eski ilişkilerin basitçe yeniden düzenlenmesi, geliştirilmesi olarak düşünmemelisin. Siyasi pratiğin ve teorinin yeniden üretimi zemininde yeni bir devrimci atılım ruhuyla ele aldığın zaman ve bunun gereklerini yerine getirdiğin zaman bu yürüyüşün başarı kazanabileceğini görmelisin. İhtiyaç duyulan politik sıçrama, ideolojik politik çıkış ancak kendiliğinden ilişkilerin aşılabilmesini gözeten, ortak devrimci iradenin müdahalesine elverişli zeminlerin yaratılması ile sağlanabilir. Bunu da unutmamalısın. Kuşku yok ki siyasi pratiğin ve teorinin yeniden üretimi bir program çalışmasıdır ve aynı zamanda programlı bir çalışma olmak zorundadır. Nedir bunun anlamı? Muhalefet hareketinin birliğini sağlamak için diğer muhalif güçlere kendi dosyanı, program önerini sunabilmek, muhalif güçlerin bunu kendi öz deneyimleriyle siyasi pratik içinde benimseyebilecekleri ve onları politik olarak ikna edebileceğin bir çerçevede tanımlayabilmendir. Kim mi bu muhalif güçler? İşte hem farklı muhalefet alanlarında yer alan güçler, yani işçiler, memurlar, öğrenciler, kadınlar ve diğerleri, hem de farklı siyasi görüşlere sahip çevreler. Ancak böyle bir anlayışla muhalefeti birleştirecek ortak zeminin yaratılmasında kendi payına düşen görevleri yerine getirebilirsin. Program çalışmasının da programlı olması, önceliklerin tespitinden başka bir şey değil. Muhalefetin birliğini süreç içinde çözebilecek bir sorun olarak görmeye mecbursun, hemen bir çözümü yok. Dolayısıyla bu genel sorunun çözümü her devrimci çevrenin olduğu gibi, senin de yer aldığın çevrede kendi yaşadığın özel süreci kemikleştirmekle değil, yetkinleştirmekle, ortak masanın etrafında yer alabilmek için kendi sandalyeni yaratmaya hız vermekle kolaylaşabilir. Örneğin, önceliklerin tespiti çalışma alanlarında işçi çalışmasına mı dayatıyor? Bu alanda öncelikle yapılması gereken bir devrimci işçi hareketinin yaratılması, örgütlenmesidir. Devrimci işçi hareketi, devrimci işçilerin seslerini duyurabilmeleriyle, vurdukları yerden ses getirebilmeleriyle, kendi özgüvenlerini kazandıkları gibi, işçi kitlelerinin de güvenlerini kazandıkları ölçüde, kısacası, söylediklerini yapmaları, yaptıklarını başarmaları, yani politik başarıların taçlandırdığı politik çıkışlarıyla olanaklı hale gelmez mi? Buna vereceğin yanıt, muhalefetin bütün alanları için geçerli elbette. Öyleyse, her alanda pratik, politik çıkış kuralı. Pratik, politik çıkışın zemini eylemdir, iştir. Eylemin, isyanın, işin örgütlenmesidir. Böyle bir örgütlenme, kişilerin basitçe bir araya getirilmesi ve kişiler için bir hiyerarşi oluşturulması yerine, işlerin bir araya getirilmesi, işlerin tasnifi ve işlerin hiyerarşisinin oluşturulmasını gerektirmez mi? Devrimci politikada birlik, devrimci eylemde birliktir. Politik bir örgütlenme bu anlamda devrimcilerin kendi aralarında örgütlenmesi değil, devrimcilerin önlerindeki görevlere göre örgütlenmesidir. Sen sosyalistsin. Öyleyse bu görevleri ideolojik, politik ve örgütsel her düzeyde yerine getirmek durumundasın. Peki sen işçi misin? Öğrenci misin? Memur musun? Gecekonduda mı yaşıyorsun? Bu farklı düzeylerdeki görevleri her kim olursan ol, bulunduğun alanda yerine getirmek durumundasın. Farklı görevleri yerine getirebilmen, farklı çalışma tarzlarına ihtiyaç duymandır. Farklı iki tarzı, kadro çalışmasını ve kitle çalışmasını nasıl birlikte gerçekleştirebilirsin? Yanıtını geçmiş deneyimlerden biliyorsun. En geniş kitle çalışması, içinde en dar kadro çalışmasıyla siyasi pratiğini bu tarz ile biçimlendirebildiğin ölçüde süreçte ilerleyebilmenin yolları açılacaktır. Kurmay çalışması işte bu görevler bütününün tasnifi, tanzimi ve önceliklerine göre sıralanması, farklı görevler ve farklı alanlar arasında, farklı düzeyler arasındaki bağların kurulması ve bunların sistemleştirilmesi çalışması olarak gerçekleşebilir. Bunu ise ancak öncü kadrolar yerine getirebilir. Sen öncü kadro olmaya aday mısın? Seni kimse bu göreve getirmeyecek, buna sen karar vereceksin. Buna karar verdiğin noktada diğer devrimciler gibi bulunduğun yerden bu çalışmaya katılmalı ve bu çalışmayı yetkinleştirmelisin. Böyle bir çalışmadaki mantık ne olmalı? En kısa ifadesiyle amacı ve bu amaca ulaşmak için gerekli araçları tespit edebilmen. Ki bu da karşına bir amaç-araç diyalektiği çıkarır. Diyalektiğin bulunduğu bir yerde sorunu süreç içinde ele alman şart. Süreç içinde ele aldığında kısa dönemde amaç olanın, uzun dönemde bir araç işlevine sahip olduğunu görebilir misin? Önünde duran iradi süreç, uzun dönemden nihai amaç olan sınıfsız toplumdan, geriye doğru baktığında, sosyalizm iktidarın kazanılması, devrim ve parti amaçları ile tanımlanmıyor mu? Bunların her biri birer amaç ise, her amaç bir sonraki amaç için araç olmuyor mu? Böylece kaçınılmaz olarak ele aldığın her araç önündeki amacın özelliklerini de barındırmak, onun özelliklerini bir nüve olarak taşımak durumunda. Bugün önündeki görevi devrimci hareketin yeniden üretilmesi ve partinin kazanılması olarak tanımlayan bir kurmay çalışmasında, kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli amaçlarını gözden kaçırmamalı ve bunlar arasındaki bağlantıyı kurabilmelisin. Ancak bu şekilde reel politikadan uzak durma şansını koruyabilirsin. Şimdi atacağın ilk adım, devrimci hareketinin yeniden üretilmesi anlamında bir devrimci birlikteliğin zemininin hazırlanması çalışmasında yer almaya yönelmeli. Bu kendine örgüt kur komutundan önce, örgüt kurmanın gereklerini yerine getir komutunu vermen demektir. İlk amaç olarak birleşmenin, diğer devrimci arkadaşlarınla birlikte siyasi çalışma yapmanın, zeminin hazırlanmasına yönelik böyle bir vaziyet alış, bu amaca ulaşabilmen için var olan imkanları, kendi gücünü değerlendirmeni ve bu amaca ulaşırken önüne çıkan engelleri tespit etmeni ve bu engellerin ne şekilde aşılabileceğine karar vermeni gerekli kılar. İşte bu noktada amaca ulaşmak ve engelleri aşmak için gerekli olan araçların ve ilişkilerin hangi düzeyde örtüştüğünü ve farklılaştığını ayırt edebilmen önemli. İlk adımlarını atarken söz konusu amaç araç diyalektiğine uygun davranabilmen, unutma ki sürecin sonraki evrelerindeki gelişmeleri de etkileyecek. İlk adımlarında ne tür bir örgütlenme amaçladığını belirlemen, ne tür bir parti, ne tür bir iktidar, devrim ve ne tür bir sosyalizmi amaçlamış olduğunun da göstergesi. İlk adımların nasıl bir parti, nasıl bir devrim, nasıl bir sosyalizm anlayışına sahip olduğunu ifade eden ideolojik politik tercihlerinin etkisini taşıyacak. Bunun tersi de doğru. Bu ilk adımların süreç içinde ulaşacağın amaçların niteliğini de ortaya koyabilecek. Bilmelisin ki örgütlülük adına bürokrasinin, merkeziyetçilik ve önderlik adına şefliğin, disiplin adına inisiyatifsizliğin egemen olduğu bir süreçten sosyalizm amacına uygun olmayan bir araç çıkar ve bu araçla sosyalizm kazanılamaz. Aynı şekilde demokrasi adına örgütsüzlüğün, inisiyatif ve yaratıcılık adına programsızlığın, katılımcılık adına desantralizasyonun, merkezsizliğin, egemen olduğu bir süreçte yaratılan araçlarla ne iktidarın ele geçirilmesi ne iktidarın örgütlenmesi hiçbir şey mümkün olmaz. Peki o halde mümkün olan nedir? Sana göre de devrimci politika bir zanaat, iş bitiricilik değil bir sanatsa bu eldeki imkanları sezgi gücünle ve bilimsel yöntemlerle değerlendirmeni gerekli kılar. Bu anlamda devrimci politikayı imkanları bilimsel değerlendirme sanatı olarak benimsemelisin. Devrimci politika verili koşullara müdahale ederek imkansız görüneni mümkün kılma, yani iradi müdahale ile imkanlar yaratma çabasıdır. Amaç politikada yalnızca mevcut imkanları kullanma ile elde edilemez. Bu amaç uğruna dişe diş bir mücadele vermeyi göze almalısın. Başka seçeneğin yok. Sosyalistsin. Sosyalizm için yola koyduğun bu süreçte önce nasıl bir sosyalizm, nasıl bir devrim, nasıl bir iktidar amaçladığını, bu yöndeki politik tercihlerini hangi ölçüde açıklığa kavuşturabilirsin? Peki ama önce bunları tartışalım, açıklığa kavuşturalım, ondan sonra yola koyulalım diyebilir misin? Yoksa bunları sonra tartışırız deyip önce yola koyulmaktan mı yanasın? Ya da biz bu tartışmaları 10 sene önce bitirmiştik, tartışacak yeni bir şey yok deyip yola devam mı ediyorsun? Kuşkusuz bunlar saçma ikilemler. Her şey bir yana, hiçbir şey bilmesen bile istediğin sosyalizmin nasıl bir sosyalizm olmaması gerektiğini, devrimin nasıl bir devrim olmaması gerektiğini, partinin nasıl bir parti olmaması gerektiğini biliyorsun. Üstelik bunların nasıl olması gerektiği konusunda devrimci hareketin teorik birikimi sayesinde önemli referans noktaların var. Bu referans noktaları sayesinde kendini rahatlıkla revizyonist, reforminist denilen örgütlenmelerden ve Foucault'cu anlayışlardan uzakta tutabilecek bir konumdasın. Bu durum şimdiki halinle bile bunlardan mücadele anlayışı, çalışma tarzı ve en önemlisi politika üslubu, devrimci politikanın bir sanat olarak uygulanması bakımından daha sağlıklı bir zemin üzerinde yer alabilmene imkan sağlamıyor mu? Ama aynı zeminde doğru bir yerde durmayı sürdürdükçe tıkanmadan yine kaçınamıyorsun. Çünkü bu zemin artık eskidi, burada duruşun seni muhafazakarlıktan başka kimliğe sahip kılmıyor. Önündeki pratik gündelik görevleri yerine getirebilmek için sorunu öncelikle teorik ve örgütsel düzlemde güçlü olmalıyız şeklinde tanımlaman yanlış olur. Çünkü birçok bakımdan eksiklikler meydanda ve güçlü olabilmek için bu görevleri yerine getirmen şart. Bu noktada kendini yenilgi şokundan kurtarmanın zamanı gelmiştir, zemini hazırdır. Pratik süreç içinde gelişecek bir ideolojik politik netleşme süreciyle, katıldığın tartışma sürecinin senin bakımından böyle bir misyonu olabilmeli. Kaderini tayin etmek ve ortak bir irade yakalayabilmek için. Niyet kuralı. Nasıl bir sosyalizm, nasıl bir devrim, nasıl bir örgüt? Bunlar gerçekten de çok zor sorular mı? Katılımcı ideolojiden yana olursan, ilk ve son adımların aynılığı kuralına inanırsan, bunların yanıtlarının zor olmayacağını anlatmaya çalışmıştım. Devam edeceğim. Elbette pek çok devrimci gibi sana da sosyalizm, devrim teorisi, örgütlenme anlayışı ve benzeri konular çok karmaşık sorunlarmış gibi gelebilir. Bunların üst düzeyde politik çözümleyicilere, ideologlara ya da teorisyenlere havale edilecek strateji taktik hesaplarının kılı kırk yaran sofistike yönlerinin bulunduğunu düşünebilirsin. Ama sonuçta bunları stratejistler değil, mücadele alanındaki devrimciler, yani sen ve emekçiler hayata geçirecek. Bunları özümsediğin, öz deneyimlerinle geçerli gerekli görebildiğin ölçüde başarıyla ve kararlılıkla uygulayabilirsin. Üstelik bu tür stratejik ve taktik hesaplar, sözün, kararın ve yetkinin uygulayıcılarda olduğu bir dava uğruna yapılıyorsa, bütün bu hesaplarda da aynı ilkenin geçerli olması, en azından uygulayıcılara bunun hesabının verilmesi gerekmez mi? Yine de teorik politik çözümlemelerin ehemmiyetine binaen belli düzeyde karmaşık hesaplamalarla ele alınmasındaki kaçınılmazlıktan söz edebilirsin. Bununla birlikte bütün bunları pratik dilden, gündelik hayatın, mücadelenin dilinden telaffuz edebilmen olanaklı. İşte o zaman sosyalizmin, devrimin teorisinin devrim pratiğinden daha zor olmadığını görebilirsin. Ya da yapmasının zor, anlamasının zor olmadığını. Teorik dille değil, kimilerinin sana dar pratikçi diyeceğinden çekinmeden, pratiğin diliyle konuşabildiğin zaman arkadaşlarınla ve emekçilerle daha kolay anlaşabilirsin. Ama unutma, yeter ki pratik, politik dünyan ile gündelik dünyan birbirinden kopuk olmasın. Strateji, taktik, asgari, azami, program gibi kavramları bir an için kenara koyabilirsen, vulgarleşmeyi bilinçli şekilde ve geçici olarak kabul edebilirsen, önüne dikilen sorunlar karşısındaki çözümleri daha net görebilirsin. Hedefin nedir? Öncelikli hedeflerin nelerdir? Neler yapmalısın? Nasıl yapmalısın, kimlerle yapmalısın, hangi araçlarla yapmalısın, ne kadar sürede yapmalısın? Hedefin sosyalizm mi? Öyleyse çözümlerin buna göre. Ama çözümlerin önce bütün bu soruları bilinçli tercihlerinle birlikte sorabilmende yatıyor. Bak şimdi, anlattıklarım ve anlatacaklarım teori filan değil. Elbette teori de insanlar için ve benim sosyalizme, devrime dair anlattıklarım ve anlatacaklarım da. Öyleyse önce niyetini ortaya koyabilmelisin, açığa çıkarabilmelisin.